Sağlık Rotası.
Sağlık Rotası'ndan merhaba. Yeni bir haftada yine sizlerle birlikteyiz efendim. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında birlikteyiz. Takvimler Cuma'yı ve saatler Türkiye'de 10.30'u gösteriyor. Teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu. Program yapımcımız ise Eda Kotanoğlu. Dünyanın dört bir yanından sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, saygılar. Bizi her cuma Türkiye saatiyle 10.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan ve cumartesi günü saat 20.20'de Memleketim Efenden ve yine TRT Dinle uygulamasından dinleyebilirsiniz. Şayet programa dair soru, görüş ve önerileriniz varsa sosyal medya hesaplarımızdan iletebilirsiniz. Sağlık Rotası'nda ne konuşuyoruz? Sağlık Rotası'nda Türkiye'de sağlık turizmini, sağlık alanında sunulan hizmetleri, hastalıkları, tedavi yöntemlerini ve bilimsel çalışmaları alanında uzman isimlerle ele alıyoruz. Bugün 1-7 Nisan Kanser Haftası, kanser tedavisinde yeni gelişmeleri, akıllı ilaçları, kişiselleştirilmiş tedavileri ele alacağız. Erken tanı için tarama programlarını, korunma yollarını konuşacağız. Konuğumuz Lokman Hekim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nurullah Zengin. Mikrofonda ben Yeşim Sert Karaaslan. Sağlık Rotası başlıyor efendim. Sayın Zengin, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Sayın Hocam, biraz önce de vurguladık, 1-7 Nisan kanser haftası ve kanserde farkındalığı artırmak için de çok önemli çalışmalar yapılıyor sağlık okuryazarlığının artırılması için.
Evet.
Kansere baktığımız zaman dünya genelinde çağımızın en önemli sağlık sorunlarından birisi ve kalp damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alıyor. Kanser korkulan bir teşhis midir hocam?
Yani kabul etmemiz lazım, kanser teşhisi alan bir hasta yakınının belli endişeler yaşadığını kabul etmemiz lazım. Kanser sizin de söylediğiniz gibi hem sıklığı artıyor hem de önemi artıyor. Yani neden olmuş olduğu fiziki nedenler, psikolojik nedenler, ekonomik nedenlerle önemi her geçen gün artan bir hastalık. Ve gerçekten dünya genelinde en önemli ikinci ölüm nedeni. Bazı ülkelerde ise birinci en önemli neden haline gelmiş durumda. Bütün bunlara bakıldığı zaman kanser gerçekten önemli bir hastalık ve önemi artan bir hastalık. Bu hastalıkla yüzleşen kişilerin de belli bir endişe yaşadıklarını peşinden kabul etmemiz lazım.
Biraz sonra gerçi detaylarına gireceğiz ama evet, kanser önemli bir hastalık, ikinci ölüm nedeni, ancak tedavi seçenekleriyle birlikte aslında artık korkulan değil, taramalarla ortaya konabilen ve tedavi şansı yüksek hastalıklar arasında da olabiliyor diyebiliriz, değil
tabii
mi hocam?
Yani hem tıptaki teknik gelişmeler, hem bilinçlenme, ilaçlarda olan, ameliyat konularındaki teknik gelişmeler, radyoterapideki teknik gelişmelerle tedavi başarısı da artan bir hastalık. Bu da aslında konunun önemini artırıyor. Artık günümüzde kanser konusunda yapabilecek çok daha fazla şeyin olduğunu vurgulamak lazım. Kanser haftası da zaten bu amaca hizmet eden önemli bir aktivite.
Sayın Hocam, peki tümör oluyor zaten kanserde. Evet. Yani hücrelerin anormal bir şekilde çoğalması diye tanımlanıyor, hı-hı, değil mi kanser,
evet,
baktığımızda? Peki her tümör kanser midir? Bir tümör var dediğinde, bir kişi doktora gitti ve sizde bir tümör tespit edildi dediğinde korkulması mı lazım? Bu illaki kötü huylu mudur?
Tabii. Şimdi tabii bir tanıyla yüzleşildiğinde, yani kanser ciddi bir hastalık olarak tabii ele almamız ve düşünmemiz gerekiyor. Aslında bilinçlenme konusunda yapabilecek en önemli hususlardan bir tanesi de şu noktayı vurgulamak. Kanser tek bir hastalık değil. Kanser belki yüzlerce çeşit hastalık, bunların bir araya gelmiş bir hastalık grubu. Vücudumuzda onlarca organ, yüzlerce doku var. Belki binlerce ayrı hücre var. Ve bunların her birinden kanser gelişebiliyor. Kanser aslında vücudumuzda yaklaşık 10 üzeri 14, yani 100 trilyon olarak kabul edilen hücrelerin bir tanesinde başlayan bir hastalık. Ve bu hücrelerin bir tanesinde, genlerinde başlayan bir hastalık. Ama düzenin bozulması, kontrolsüz bir çoğalma sonuçta tüm vücudu işgal edebilecek bir hastalık haline gelebiliyor. Kanser teşhisi konulduğunda nasıl yaklaşmak lazım? Tabii ki önce doğru bilgilendirme. Bu konuda da tabii hastalarımızın hekimlerine güvenmesi, doğru bilgiyi ondan alması çok önemli bir konu.
Çok özür dilerim. Burada bilgilendirme dediniz ya hocam. Her hastaya, tabii hasta profilleri, eğitim seviyesi hepsi farklı. Her hastaya her detay söylenmeli mi hocam tanı konulduğunda?
Şöyle, tabii hastanın bilgilenme düzeyi, talep düzeyi dikkate alınmalı. Ve anlayabileceği şekilde en detaylı bilgiyi hasta ve hasta yakınlarıyla paylaşmak aslında hekimlik görevlerinin bir parçası. Bunu böyle kabul etmek gerekiyor. Hani hastanın moral durumu, anlayışı, onu da mutlaka dikkate almamız gerekiyor hiç şüphesiz. Ama detaylı bir bilgilendirme bizim hekim olarak görevlerimizin en başında gelen hususlardan bir tanesi. Bunu özellikle söylememiz lazım. Tabii burada birbirinden çok farklı hastalık grubu olduğu için doğru bilgilendirme çok önemli. Bunun için de nelerin yapılabileceği, mevcut hastayı, hasta yakını nelerin beklediğini doğru bir şekilde bilgilendirmek gerekiyor.
Sayın hocam, dün çok sıcak bir bilgi vardı. Bunu biz de haber olarak da yayınlamıştık. Nüfusun hem artması hem tedavi seçenekleri, yani daha doğrusu erken tanının artması, tarama programları da çok etkili. Birazdan detaylarını alacağız. Dünya genelinde ve Türkiye'de de aslında kanser tanısı alan kişi sayısı geçmişe oranla yükselmiş gözüküyor. Fakat evet, bu tedavi seçenekleriyle birlikte kansere bağlı ölüm oranları azalıyor. Bir rakam vermek gerekirse şu anda dünyada ve Türkiye'de kanser tanısı alan kişi sayısı nedir hocam?
Tabii.
Ya da bir rakam verebilir miyiz
oranla? Tabii, kanser önemli bir sağlık problemi ve bununla ilgili pek çok yapılabilecek şeyler var. Bunlardan bir tanesi de kanser kayıtçılığını düzenli bir şekilde tutmak. Tüm dünyada ve ülkemizde kanser kayıtçılığı konusunda bir titiz çalışmalar yürütülüyor.
Türkiye bu noktada da çok önemli
evet,
bir yerdir.
Tabii. Biz kanserle ilgili kendi rakamlarımızı gayet detaylarıyla biliyor durumdayız şu anda. Ve nüfus başına her 100 bin nüfusta yeni görülen kanser sayısı olarak bu rakamlar tutuluyor. Ülkemizde erkeklerde, dünyada da genelinde de öyle. Erkeklerde biraz daha fazla kanser görülüyor. Her 100 bin nüfusta 250 yılda yeni kanser erkekler için, 200 civarında da bayanlarda yeni kanser görülüyor. Yani bu rakamlar hesap edilirse ülkemizde yaklaşık yılda 200 bin yeni kanser vakası ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Dünyada ülkelerde değişiyor bu rakamlar. İlginçtir, gelişmişlikle bu rakamların arttığını görüyoruz. Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da bu rakamlar biraz daha yüksek. 100 binde 350'ye kadar çıkan yıllık yeni kanser görülme vakaları var.
Burada dış etkenler sanırım önemli
tabii,
bir faktör değil mi hocam?
Çevresel faktörler
evet,
burada
yaşam
önemli
biçimi
oluyor. Tabii. Yani bir yerde de modern yaşam aslında kanser açısından beraberinde bir risk de getiriyor. İlginç bir belki anekdot olarak bunu da vurgulamamız lazım.
Burada bu konuyu birazcık açacak olursak aslında metropollerde özellikle yaşayan, aktif bir iş hayatının içerisinde olan, yani zamanı yetişmekte zorluk yaşayan kişiler en büyük sıkıntılarından birisi spor yapamıyorlar. Zaman
tabii,
yok. Fiziksel aktivite yetersizliği oluyor ve sanırım beslenme değil mi hocam?
Tabii.
Dengesiz ve sağlıksız beslenme, fast food tüketmek.
Tabii, yani beslenme çok önemli. Yani genel bir bilgi olarak tabii kanserin bir genetik yönü var. Yani aileden alınan bazı özelliklerin belli durumlarda kanser açısından risk oluşturduğu bilinen bir bilgi. Bir de çevresel faktörler var.
Nedir hocam çevresel faktörler?
Kabaca bir oran verecek olursak her 100 vakanın ancak %10-15'inde genetik etkenler söz konusu. Kalan %85'inde çevresel faktörler var.
Belki, peki bu çevresel faktörler değiştirilebilir faktör müdür hocam?
Değiştirilebilir faktörlerdir. Ve kanserin bakın artan öneminin bir parçası da bu. Önemli bir hastalık. Kimine göre korkulan bir hastalık haklı olarak. Ama belli şeylere dikkat edebilirsek bunları önleyebiliyoruz. %85 civarında kısmen de olsa değiştirilebilecek faktörler. Bunların başında beslenme geliyor. Sigara başta olmak üzere risk oluşturabilecek çevresel faktörler geliyor. Obezite ve hareketsiz yaşam geliyor. Bu üç konuda aslında bilinçli davranabilsek insan olarak, toplum olarak yani şu bir abartılı bir rakam değil, yarıya yakın kanser vakasını azaltmak mümkün.
Ve tabii kirli hava.
Tabii ki.
Değil mi?
Tabii, çevre kirliliği, başta kirli olmak üzere bir dizi çevresel faktör.
Organik gıdalar tüketmekte fayda var.
Tabii.
Mevsiminde yemek lazım.
Hı.
Ve obeziteden korunmamız
Evet.
gerekiyor.
Evet. Bunlar ispatlanmış çevresel faktörler ve önlendiğinde yaşam tarzı değişiklikleriyle önlendiğinde bunların toplum düzeyinde zaman içerisinde ortaya çıktığını biliyoruz. Yine bir anekdotal bilgi olarak söyleyelim. Yani sigaraya değinmeden hani geçmek mümkün
Elbette.
değil. Bakın akciğer kanseri tüm dünyada en sık görülen kanserdir. Ülkemizde de böyledir. Ve bu en sık görülen kanserin her 10 vakasından 9'un nedeni sigara. Yani sigara sıfırlansa en sık görülen kanseri %90 oranında azaltmamız mümkün. Bu da aklımızda kalması gereken, bence vatandaş olarak, birey olarak aklımızda kalması gereken bilgilerden bir tanesi
Bunu
olması lazım.
söylemişken hocam ben de anlatmadan geçemeyeceğim. Çocukluğumuza baktığımızda ve Türkiye'nin şu anda elde etmiş olduğu başarıyı kıyaslamak isterim bu noktada. Çocukluğumuzda tabii ilk başta tütün piyasasının dünya genelinde yaymış olduğu bir algı da vardı. Bayramlarda şekerliklerin içerisinde sigaralar olurdu. Bizim
Evet.
çocukluğumuzda
Tabii yıllar önce.
evin
Evet.
içerisinde biz arkadaşlarımızla misafirler geldiğinde ben çok iyi hatırlıyorum. Evin yarıya kadarı duman olurdu ve biz çocuklar
Tabii.
oradaydık. Biz onları bulut diye oynardık.
Tabii.
Aslında baktığınız zaman sigara
Tabii.
dumanına maruziyet. Yani sanırım 8 yaşından beri aslında ben sigara kullanıcısıyım. Bu duruma bakacak
Tabii.
olursak maruz kalıyoruz
Hı
buna.
hı.
Ama sonra Türkiye'de sağlıklı dönüşümle birlikte dumansız hava sahasına yönelik yapılan çalışmalarla aslında çok büyük bir ivme kazanıldı. Bugün birçok ailenin evinde belki anne baba sigara kullanıyor ama çocuklar sigara kullandığını bile bilmiyor.
Tabii.
Dışarıda en azından içiyorlar. Çocuklarına farklı rol model oluyorlar. O yüzden bu da Türkiye'nin elde etmiş olduğu çok önemli bir başarı
Tabii.
sanırım, değil mi
Yani
hocam?
ülkemiz gerçekten sigarayla mücadelede önemli bir noktaya geldi. Tabii o algı bizde olduğu gibi tüm dünyada öyleydi. Bir imaj konusuydu
Evet,
sigara içmek.
maalesef.
Ama belki yanı başımızdaki duran en önemli düşmandı. Sadece sigara içeni değil, işte o havayı soruyan herkese o risk maalesef etkiliyor. Pasif içicilik dediğimiz bir olay var. Ben içmiyorum demek yetmiyor. Sigaralı ortamda bulunmak bile o riskle yüzleşmek demek oluyor. Hı.
Evet hocam. Hocam birçok kanser türü var baktığımız zaman.
Hı.
Genel bir pencereden bakacak olursak kadın, erkek ve yaş kategorilerinde bir farklılık var mıdır kanser görülme sıklığında?
Tabii. Bir defa kanser bir yaşlılık hastalığı. Yaşla birlikte artıyor. Bu bir ispatlanmış bilimsel gerçeklerden bir tanesi. Dünya genelinde en sık kanserin akciğer kanseri olduğunu söyledik. Ülkemizde de böyle. Daha sonra ülkeden ülkeye değişiyor. Erkeklerde ikinci sırada bizim ülkemiz için prostat kanseri, daha sonra bağırsak kanseri ve mide kanseri geliyor. Sıralama böyle devam ediyor. Bayanlarda farklı.
Meme galiba
Bayanlarda
değil
meme
mi ilk
kanseri.
sırada?
Meme kanseri tüm dünyada ve bizim ülkemizde de en sık bayanların yüzleştiği kanser meme kanseri, açık ara. Ondan sonra da işte tiroid kanserleri bayanlar için ikinci sırada geliyor. Ve yine ülkemizde mide kanseri, kolorektal kanserler ve jinekolojik kanserler, kadın organları kanserleri bu sırayı takip ediyor. Bu sıralama ülkeden ülkeye az çok değişiyor. Ama dünya genelinde akciğer ve meme kanseri ilk sıradaki kanser diyebiliriz.
Sayın hocam, kanser tedavi edilebilir bir hastalıktır diyebilir miyiz artık? Biraz önce programın başında yenilikçi
Tabii.
tedavilerden bahsetmiştik onlarla birlikte. Tabii kanserin türüne ve evresine göre bu tedavi seçenekleri değişiklik gösteriliyor ama buna nasıl karar veriliyor hocam?
Tabii şimdi bir kişi kanserle yüzleşti. Burada yapılması gereken birkaç husus var. Kabaca söylemek gerekirse. Bir tanesi kanser hakkında detaylı bilgi almak. Bunu biyopsi dediğimiz işlemle yapıyoruz. Mutlaka yani istisnalar dışında yeterli bir parça alınacak ve bu parça özel boyalarla ve gerekirse gen analizleriyle incelenecek. Şimdi hani tümörler genelde ikiye ayrılır, iyi huylu, kötü huylu. İşte kötü huyluya kanser diyoruz.
Onlar da küçük hücreli, küçük hücre dışı galiba, değil
Tabii
mi hocam?
tiplere göre değişiyor. Çok detaylı detaylar var. Bunlar uzmanlık alanına giriyor. Bunlara detaylara girmeye gerek yok. Ama Aynı teşhis bile olsa, mesela meme kanseri, bunun boyanma özellikleri, daha ileri analizlerde gen analizleri tedaviyi farklılaştırabilecek detaylar ortaya koyuyor. Bu incelemelerin yapılması önemli. İkinci husussa bilinçli bir evrelendirme. Kanserli hastada hangi aşamada kanser? Bu iki bilgiyi doğru bir şekilde elde ettikten sonra tedavi planını daha sağlıklı yapmak mümkün. Burada çok önemli bir husus daha var. O da kanserin tedavisinde farklı yöntemler var.
Evet.
Mesela bir ameliyat, ışın tedavisi ve ilaçla tedavi.
Halk arasında en çok bilinen aslında baktığımızda kemoterapi, radyoterapi.
Kemoterapi, radyoterapi.
Geleneksel tedavide.
Tabii. Cerrahi uygulamalarda özellikle bizim solid tümör dediğimiz organ tümörlerinde yine çok önemli bir yer işgal ediyor. Burada doğru bir tedavi için hekimlerin bir araya gelip konuşması çok önemli. Başarılı bir kanser tedavisi için. Yani burada
bu bir ekip işi aslında.
Bir ekip işi. Bakın kanser bir ekiple tedavi edilir. Burada vereceğimiz bence önemli mesajlardan bir tanesi de o olacak. Yani bir kanser merkezi ve hekimlerin birbirleriyle diyalog içerisinde olduğu, konuştuğu, ortak değerlendirme yapabildiği bir ortam başarılı bir kanser tedavisi için çok önemli. Tıbbın ulaştığı imkanlar literatür takibiyle elde edilebiliyor. Bunun üzerine bir de işbirliği konursa işin içerisine ve daha başarılı tedavi elde ediliyor. Onun için bizler hani mesleğimiz bu, alanımız bu, yıllarca bu alanda çalıştık. Tümör konseyleri dediğimiz ortamlarda farklı branşlardan hocalarımızla, arkadaşlarımızla özellikle yeni tanı almış vakaları detaylarıyla tartışmak istiyoruz.
Burada radyoloji uzmanları, cerrahlar, tabii. Tıbbi onkologlar,
tıbbi onkologlar
değil mi hocam
tabii.
Yer alıyor.
Nükleer tıp uzmanları yerine göre hep beraber oturup bütün bulguları tartışıyoruz. Çünkü bu alandaki gelişmeler o kadar hızlı ki herkes kendi alanındaki gelişmeyi gündeme sunduğunda, ortama getirdiğinde ve karşılıklı bir görüş alışverişiyle daha başarılı bir tedavi mümkün olabiliyor. Burada demek ki doğru bir tedavi, biyopsinin detaylı incelenmesi, bunu patoloji bölümü yapıyor. Radyoloji bölümü ve ilgili filmlerle, tetkiklerle yapılacak doğru bir evrelendirme ve bir ortak akılla uzman hekimlerin bir araya gelmesiyle en doğru tedavi planı ortaya çıkıyor. Bazen mesela hasta hem ameliyat olabiliyor hem ilaç tedavisi gerektiriyor. Önce hangisi olsun, önce ilaç tedavisi mi olsun, önce ameliyat mı olsun, radyoterapi ne zaman devreye girsin, hangi ilaç uygulanırsa doz, radyoterapi dozu ne kadar değişir? Bunlar hep detay konular.
Evet, buna ekip karar
bunlar
veriyor.
Ekip karar vermesi
yani,
lazım.
Yani kim hastada belirlendikten sonra, tümör tamamen çıkarıldıktan sonra radyoterapi ve
tabii.
diğer tedavi seçenekleri yapılırken
tabii.
Kimi hastalarda ise önce tümör küçültülüyor ve ardından cerrahi uygulanıyor. Ama buna mutlaka bir hekim
evet.
Karar veriyor değil mi
tabii.
Hocam?
Bakın farklı kanser türlerinde bu sıralamalar değişebildiği gibi aynı teşhis konmuş, hatta aynı evrede. Ama demin bahsettiğim o biyopsideki özellikler farklıysa bu bile, o detay bilgi bile bu sıralamayı değiştirebiliyor. Bunlar bir uzmanlık alanı. Demek ki ortak aklın kullanıldığı kanser merkezlerinde bunlar detaylarıyla tartışılır ve en iyi tedavi planı yapılır. Ve böyle bir planla, sorunuzun başına ben tekrar döneceğim. Tedavi edilebilir bir hastalık mı? Evet, bugün için. Her geçen gün başarı oranı artıyor. Biz artık kanserde tam şifa oranlarından bahsediyoruz. Yani kaba bir rakam vermek gerekirse kanserli hastaların 1/3 ile yarısı arasında biz tam şifayla tedavi edebildiğimizi söyleyebiliriz.
Geri kalan
kabaca.
Hasta grubunda da sağ kalım oranları
tabii.
Ve yaşam kalitesi ciddi
tabii.
Ölçüde yükselmiş durumda
tabii.
Değil mi?
Bugün için bir kanserli, her kanser hastası için ortak akılla yapılabilecek şeyler var, uygulanabilecek tedaviler var, belli başarılar var. Benim demin bahsettiğim oranlar, yani 1/3 ile geriye yakın hasta, tam şifa elde ettiğimiz, tamamen normal hayatına dönebilen hasta grubunu oluşturuyor. Yoksa her aşamada tıbbın kanserli hastalara verebileceği tedavi seçeneği var.
Sayın Zengin, dinleyicilerimiz de buradan merak ediyorlardır. Şimdi halk arasında en çok bilinen, biraz önce vurguladığımız gibi, kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi. Ancak son 20 yıla baktığımız zaman tıpta çok önemli gelişmeler oldu ve yenilikçi tedaviler, hedefe yönelik tedaviler, immünoterapi dediğimiz bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesine yönelik tedavi seçenekleri de var. Bu tedaviler de her hastaya uygun değil, değil mi hocam? Ya da
Değil.
kombine olarak da uygulanabiliyor.
Tabii.
Tıbbın sizin de söylediğiniz gibi son 10-15 yılda yoğunlaştığı alan bu. Şu anekdotal bilgiyi de verelim. Tabii tıbbın yüzlerce alanı var. Bunlardan bir tanesi onkoloji, kanser. Ve en yoğun araştırmanın olduğu açık ara kanser alanı. Yani kendisinden sonra gelen araştırma harcamalarına, araştırma sayılarına bakıldığında katlayan bir kanserli alana yoğunlaşma var. Ve bu konuda bu kadar yoğun araştırmaların yıllar içerisinde getirdiği bir bilgi birikimi var. Biraz önce yine kanserin aslında genlerde başlayan bir hastalık olduğunu söylemiştik. İşte bu moleküler genetik analizlerle bu gen bilgilerinin daha iyi elde edilmesi, bu gen bozukluklarının spesifik özel gen bozukluklarını ortaya koydu. Ve bu gen bozukluklarına yönelik, hedefe yönelik dediğimiz nokta atışı tedaviler geliştirildi ve geliştirilmeye devam ediliyor. Burada hedefe yönelik ilaç ya da halk arasında akıllı ilaç diye bilinen tedavi şekilleri böyle özel gen bulgularının tespit edilmesi durumunda gündeme geliyor. Kanser değerlendirmesinin artık rutin bir parçası olarak belli hangi hastalıkta hangi genler araştırılacak bunlarla ilgili de bilgi birikimi var. Yani bir kapsamlı kanser merkezinde bu incelemeler yapılır. Eğer hasta akıllı ilaç dediğimiz ya da hedefe yönelik tedaviye aday bir durum taşıyorsa o tedavi seçenekleri de tedavi programına eklenir. Onun dışında yani hastalarımızın hani bana niye akıllı ilaç uygulanmıyor diye tabii ki sormaları akıllarına gelebilir, sorabilirler. Ama her hastaya akıllı ilaç uygun değil. O gen bulgusunun olması lazım ve onun da ilacı olması lazım. Bu ikisi üst üste gelirse bir akıllı ilaç seçeneği de bir 10 yıl, 15 yıl önce olmayan akıllı ilaç seçeneği de artık günümüzde mevcut. Ve de bu da tabii ki tedavi başarısını artıran çok önemli bir faktör.
Burada genetik incelemelerden söz ettiniz hocam. Hemen aklıma geldi. Hem yapay zekanın aktif olarak artık kullanılmaya başlanmasıyla birlikte ve genetik üzerine de çok önemli bilimsel çalışmalar yapılıyor. Şu ana kadar programımızda nedenlerini konuştuk, tedavi seçeneklerini konuştuk ve kanserin aslında artık korkulan bir hastalık olmadığını, tedbir alındığı takdirde önlenebilir bir hastalık olduğunu vurguladık. Peki hocam, son gelişmelere baktığımız zaman iki şeyi sormak istiyorum. Aslında popüler sorularda ama en çok merak edilen ve sizlerden bizim bu müjdeyi istediğimiz haberler bunlar. Bunlardan birisi, kanser aşısı gelecek mi? Tabii ki bir sürü kanser hastalığı var. Bazı kanser türlerinde aşılar mevcut. İlk sorun bu olacak. Bir ikincisi ise sağlıklı bireylerde genetik taramalarla önceden, yıllar öncesinden bir tarama programı yapıp DNA'lar incelendiğinde ileride sizi şu tür kanserlere yakalanma riskiniz var. O yüzden şu tür tedbirleri alın diye bir şey yakın gelecekte söz konusu olacak mı hocam?
Tabii. Yani iki popüler konu. Teşekkür ederim bunları sorduğunuz için. Kanser aşıları henüz geliştirme aşamasında. Bunları biz klinik uygulamaya henüz geçmedik. Tabii burada jinekolojik yani kadın organları kanserleriyle ilgili HPV aşısını biraz ayrı tutmak lazım. O konuda kanser aşısı geliştirildi. Tabii bu jinekolojik malignansiler uzun bir süreç olduğu için belki çocukluk erken ergenlik dönemlerinde uygulandığında koruyuculuk oluşturduğuna dair elimizde bilimsel veriler var. Belli toplumlarda bunların gerçekten faydalı olduğuna dair bilimsel kanıtlar da var. Ama bunu da ülkemizde rutin haline getirmek uygun mu değil mi bir tartışma konusu. Bunu yani ilgili kadın doğum uzmanlarıyla görüşerek ya da onkoloji uzmanlarıyla görüşerek bireysel olarak ele alınmasında fayda var. Bunun dışındaki kanser aşısı uygulamaları henüz geliştirme aşamasında. Sık gördüğümüz kanserlerle ilgili rutin bir kanser aşısı uygulaması henüz yok.
Bunlar için taramalar önem taşıyor.
Ama önümüzdeki yıllar içerisinde bu konuda açıkçası bizler de ümitle bekliyoruz. İnşallah yeni bir kapı açılır kanser tedavisi alanında. Diğeri ise belli genlerle, gen analizleriyle ya da belli laboratuvar uygulamalarıyla kanseri önceden tahmin edebilir miyiz? Bu konuda da yapılabilecek iki şey var. Bir tanesi kanser tarama programları var. Bu da yine ulusal düzeyde belirleniyor. Her ülkenin kendi önceliklerine göre yapılan tarama programları var. Ülkemizde
KETEM'lerde
KETEM'lerde
yaptırılabiliyor.
yapılıyor.
Ücretsiz değil mi hocam?
Tabii kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezleri olarak kısalttığımız KETEM'lerde bu uygulamalar yapılıyor. Burada bayanlar için meme kanseri taraması yapılıyor. Periyodik, rutin olarak 2 yılda bir ama belli risk faktörleri taşıyanlarda daha kısa sürede mamografi taramaları.
Aile öyküsü olan
Evet,
kişilerin yılda bir kez gitmesi
onlar
lazım.
da risk faktörü dediğimiz, onlar da daha erken ve daha sık bu tarama yapmak lazım. Bir de rahim ağzı kanseri için
Simir.
sürüntü ya da tıbbi adıyla simir ve bir de HPV dediğimiz testler yapılıyor. Erkeklerde ise kolon kanseri için yapıyoruz. Bayanlarda da kolon kanseri için yapıyoruz. Erkeklerde de kalın bağırsak yani kolon kanseri için taramalar yapılıyor. Aile hekimleri de KETEM'lere yönlendirebiliyorlar ve bu şekilde toplumları ücretsiz bir şekilde tarayabiliyoruz. Bir de bu gen analizlerindeki bilimsel gelişmeler belli gen incelemeleri yaparak riskli bireyleri belirleyebilir miyiz? Bu konuda da testler var, gen analiz testleri. Onlar da kısmen gelişme aşamasında, tam olarak yerine oturmadı. Ama birinci derece akrabalarında 2 ve daha fazla kanser olan kişilerde bu tür gen testleriyle taşıdıkları risk konusunda daha detaylı bilgi elde etmek mümkün.
Genetik bu kadar önemli
Evet.
aslında baktığımız zaman. Sayın hocam, Türkiye'yi ele aldığımızda sağlıkta gerçekten çok önemli bir konumda. Bölgesinde özellikle Türkiye Cumhuriyetlerden ve komşu ülkelerden çok sayıda hasta sağlık turizmi kapsamında Türkiye'ye geliyor. Neden Türkiye tercih edilmeli? Hangi ülkelerden onkoloji alanında kanser tedavisi için Türkiye'ye başvuru oluyor Sayın hocam?
Tabii ülkemizin yani özellikle hekim düzeyinde ve teknik imkan düzeyinde gerçekten önemli bir sağlık kapasitesi var. Bu da hani sağlık turizmine önemli bir motivasyon oluyor. Gerek hastanelerin fiziki şartları, gerek teknik imkanlar, gerekse bu konuda tecrübeli personelimizle kanser konusunda çevre ülkelerden ve hatta dünyanın her yerinden ülkemize de kanser tedavisi için müracaatlar oluyor. Tabii ulaştığımız imkanları tüm dünya insanlarıyla paylaşmaktan biz de memnuniyet duyuyoruz. Kapsamlı kanser merkezi diyebileceğimiz pek çok sağlık kuruluşumuz var. Gerek özelde gerekse kamu hastanelerinde. Burada hem genetik incelemeler, hem patolojik incelemeler, radyolojik incelemeler ve işte tümör konseyleri ortamlarıyla dünyada literatür olarak ulaştığımız bilgiyi biz de hem kendi hastalarımızla hem de bize müracaat eden tüm dünyadan hastalarla paylaşıyoruz. En iyi şekilde tedavi etme çabası içerisinde bizler de oluyoruz.
Sayın hocam, programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Süremizi tamamladık. Aslında kanser dediğimiz zaman belki günlerce konuşulması gereken bir konu. Ama bugün programımızdan kısa bir özet yapacak olursak, kanseri önlemek mümkün. Koruyucu tedbirlerle, bireysel bir takım alacağımız önlemlerle birlikte kanser artık korkulan bir hastalık değil, bir ekip işi, başarılı sonuçlar elde ediliyor diyebiliriz, değil mi hocam?
Evet. Yani gayet güzel özetlediniz. Yani korkmak değil, bilinçli bir şekilde üzerine gitmekle çok daha iyi bir noktaya gelebiliriz her konuda.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Sayın dinleyiciler, bugün Lokman Hekim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nurullah Zengin'i ağırladık. Kanser tedavisinde yeni gelişmeleri, akıllı ilaçları, kişiselleştirilmiş tedavileri, erken tanı için tarama programlarını ve korunma yollarını ele aldık. Kanserden korkmayalım ama tedbiri elden bırakmayalım dedik. Sayın Zengin, katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben Yeşim Sertkaraaslan, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM'de yayınlanan Sağlık Rotası programında haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın, rotanız sağlık olsun.
Sağlık Rotası.